İyi geceler sayın izleyicilerimiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam, Akın Hocam ve Oktor Hocam'la birlikte. Akın Hocam'ın bir videosu var. Onunla başlayalım isterseniz.
Şimdi Habertürk'teki açıklamalarla ilgili yeni videolar var. Onları gösterebiliriz. Şimdi ilahiyatçı bir evrimci var. Onun bir açıklaması var. Onu dinleyelim ilk başta.
Ben size okuyacağım buralar. Bazı evrim ediyorlar. Evrim ne için? Evrim dostlarını söylüyor. Kendisi. Ne söylediğini göstereyim. Paleontolojik kanıtlar diyor. Çok canlı olanları vurgulayacağım. Diyor ki, yer kabuğunun katmaları incelendiğinde yer katmandaki canlıların basit yapıda olduğu, üst katmanlara doğru çıkıldıkça canlıların gelişmiş o yapıda olduğu, fosil araştırmanın sonucu kanıtlanmıştır. Şimdi niçin alttakiler ve üsttekiler arasındaki fark var?
Bu paleontoloji.
Bunu evet. Açıklamamız gerekiyor. Yani Darwin'in önüne bence büyük bir teori ortaya
koymadı. Şimdi burada bir ders kitabından bir alıntı okuyor buradaki şahıs. Yani bir kitapta diyor, ders kitabında diyor, bakın ders kitabında bile evrim delilleri var diyor. Bu deliller işte alt katmandakiler daha ilkeldir, üst katmandakiler daha gelişmiştir. Demek ki bunu nasıl açıklayacaksınız diyor. Yani yaratılışı savunan kişilere sesleniyor, bunu nasıl açıklayabilirsiniz diyor. Halbuki hiç böyle bir durum yok. Evet. Yani alt katmandakiler ilkel, işte sonraki canlılar gelişmiş diye bir durum yok. Şöyle bir durum var. Allah her canlıyı bulunduğu duruma göre özelliklerle yaratıyor. Mesela bakterilerde, Onur Hocam sen daha iyi bilirsin. 20 amino asit sentezleyebiliyorlar. Değil mi? Mesela İnsanda 10 amino asit sentezlenebiliyor insan vücudunda.
Evet, yarısı. Evet,
yarısı kadar sentezlenebiliyor. Yani o zaman bakteri bizden daha üstün olmuş oluyor. İlk bakteri, ilk canlı. Yani eğer öyle bir mantıkla bakacak olursak. Bir basitten gelişmişe doğru bir mantık yok. Trilobit gözüne bakıyoruz. 6000 ile 8000 arası değişen göz sayısı var. Ve bu sayı gözlerin hepsinde çift mercek sistemi var. Ve hepsi ayrı ayrı hareket edebiliyor. Biz insana baktığımızda insanda iki göz var. O zaman ilk canlı daha mı gelişmiş oluyor? Yani onların mantığıyla bakacak olursak bu şekilde olmuş oluyor. Zaten tamamen bitiriyor. Başka konulara bakıyoruz mesela işte şahinlerin gözü var, zoomlama yapabiliyor gözüyle, yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Bizde öyle bir özellik yok ama o bizden daha önce işte evrimcilerin o kurduğu soy ağacına göre ama bizden daha gelişmiş özelliği var. Yani öyle bir mantık yok. Biz fosil kayıtlarında da işte mikrobiyolojide de hiçbir şekilde böyle bir şey gözlemlemiyoruz. Yani canlılar basitten karmaşa doğru gidiyor diye bir mantık yok. Her canlının kendi özelliğine göre taşıdığı, yani kendi bulunduğu yere göre özellikleri var. Ve o özelliğe göre Allah ona işte belli işte özellikler vermiş. Ve de biz kalkıp da buna basitten işte gelişmişe doğru bir şey gözlemlemiyoruz. İşte Oktar Hocam da mesela burada gösteriyor. İşte Kambriyen döneminde sağ tarafta gözüken flümler 50 flüm birden. Hatta 100'e yakın olduğu şu anda tahmin edilmeye başlandı. 100'e yakın canlı flümunun bir anda bütün özellikleriyle beraber çıktığını görüyoruz sağ tarafta. Ve bir kısmı sonradan soyu tükeniyor bir kısmının. Halbuki evrimin iddia ettiği şey şu sağdaki gibi olması gerekiyordu. Yani işte ilk başta tek hücreden başlayıp sonra ondan işte bazı balık türlerinin, sonra balık türlerinin daha da gelişmişlerinin, ondan sonra işte onların karaya çıkıp daha da dallanıp budaklanıp şu güne kadar gelmiş olması. Yani 0, 1 flüm, 2 flüm, 3 flüm diyerek şu anda 35 flüme kadar gelmiş olması gerekiyordu evrimcilerin iddialarına göre. Ama biz tam tersi bir şey görüyoruz. 50 ila 100 flüm arasında bir canlılığın bir anda çıkışı var ve sonradan yavaş yavaş azalmasını gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle bir iddia ders kitabında böyle yazıyor diye biz bunu kabul etmek zorunda değiliz. Bu bilimsel bir şey değil.
Evet. 3,5 milyar yıl önceki canlılar fotosentez yapıyor. Evet. Var mı insanların içinde fotosentezi yapabilen? Veya azotu fiksasyon yapıyor. Azot fiksasyonuna göre bile. Ki bunların ikisi dünya için çok önemli işler. Olmazsa bütün canlılık olmuyor. Var mı insanlar içinde azotu fikse edebilen? Yok. Kaldı ki biz bu buluşları, biz bu söylediğimiz terimleri son yüzyılda ortaya çıkarttık. Buna basit diye bir insan, buna basit nitelendirilmesi yapabilmesi için kendisinin, değil mi? O basit dediği canlıdan daha kompleks bir şeyler üretebiliyor olması lazım. Bunu bırak üretebilmeyi, daha görme işlemini, yani o sistemin nasıl bir sistem olduğunu sadece görme ve insanlara anlatma işlemini daha yeni yaptı insanlar.
Evet.
Hani bunu insanoğlunu küçümsemek için tabii söylemiyoruz. Bilimsel araştırmalar tabii olsun, önünü açılsın, daha da ileri gitsin ama basitlik teriminin yanlışlığını vurgulamak için söylüyoruz. Evet.
Biz mesela o bakterinin, yani milyarlarca yıllık yaşında olan bakterinin yaptığı azot fiksasyon işini biz hangi şartlarda yapabiliyoruz? Bakteri atmosfer şartlarında, yani şu an bulunduğumuz, evet, sıcaklıkta ve atmosfer basıncında yapıyor. Biz hangi şartlarda yapıyoruz Onur Hocam?
250-300 atmosfer basıncı gerekiyor. Yani normal 250-300 daha katı. Ve 400 santigrat derecede ısı gerekiyor. Ve azot, siyanobakterinin, yani azotu fikse eden bütün bakterilerin yaptığı hızdan 400 kat daha yavaş yapabiliyoruz.
Evet. Bunu, ve bunu canlı ortam şartlarında yapıyor. Demek ki en ileri teknoloji nerede? En eski zamanda. Dolayısıyla onların böyle bir ilkel canlı gibi düşünceleri tamamen bir yanlış iddia. Tamamen bir safsata. Yani sen azotu o halde yapamıyorsun. Fotosentezi yapamıyorsun. Aminosileri indirgeyemiyorsun. Üretemiyorsun. O zaman nasıl ilkel diyorsun? İlkel mikel değil. Ayrıca mesela bunun dışında mesela enerji temin yöntemleri açısından bakteriler bizden çok daha geniş yelpazede. Yani biz mesela sadece oksijeni kullanabiliyoruz. Bakteriler sülfürü de kullanarak enerji üretebiliyorlar ve oradaki kullanılan moleküllerin yapısı hiç de ilkel değil. Yani o tamamen uydurma, yani saçma bir izah. Evrim doğrudur diyebilmek için öyle söylüyor, öyle atfediyor. Canlıya ilkel diyor ama baktığında ilkel olmadığını görüyorsun.
Yani canlılığın hiçbir noktasında ilkelden gelişmişe doğru bir gelişim yok. Evet. Yani evrimcilerin iddia ettiği buydu, Darwinizmi iddia ettiği. Bunu hiçbir noktada göremiyoruz. Yani daha az ilkel, daha bir alt basamağı olmuyor. Bütün canlılıkların her noktasında indirgenemez komplekslik var. Yani daha az basiti, daha ilkeli olmuyor hiçbir sistemin. Bütün mikrobiyolojik sistemlerde, moleküler biyolojik sistemlerde o sistem bütünüyle var olduğunda çalışır halde oluyor. Bütün organlar için bu geçerli. Canlılıkta da böyle. Mesela ilkelden gelişmişe olmadığını her alanda kanıtlayabiliyoruz fosil kayıtlarında. Mesela gözden bahsettik. İlk göz, binin üzerinde merceği olan, işte tridobit organ olarak ilk göz, 540 milyon yıl önce ortaya çıkan göz yapısı, her birinde çift görecek mercek olan bal peteği şeklinde, buna karma göz yapısı deniyor ve 1200 tane mercekten oluşuyor. Hatta daha fazla olanları da var, 3000 merceğe kadar olanları da var. Ve dolayısıyla günümüzdeki Yusufçuk ve arılardaki gibi böceklerde görülen göz yapısının tıpatıp aynısı ve birdenbire ortaya çıkıyor.
Evet.
Gözde ilkelden gelişmişe doğru bir gelişmişlik yok. Zaten olamaz da. Çünkü daha herhangi bir parçasını çıkardığınız zaman, mesela gözün görmeyi sağlayan proteinleri var. Bu proteinlerden birinin sadece birkaç tane amino asitin değişmesi bütün sistemi çökertiyor. O gözün eksiksiz ve mükemmel olarak var olmuş olması gerekiyor. Bu kulak içinde geçerli, bu akciğer içinde geçerli, solungaç içinde geçerli ve fosil kayıtlarında kanıtlanmış bir şey bu. Fotosentez içinde geçerli. Fotosentezin ilk hali, siyanobakteri 3,5 milyar yıl önce bir bakteri fotosentez yapıyor ve mükemmel bir sistem olarak bir anda ortaya çıkıyor. Çünkü daha az ilkeli olamıyor zaten, yani. Hiçbir sistemin daha ilkeli olamıyor. Ve fosil kayıtları da Darwin'in bu iddiasını çürütüyor. Mesela biraz önce gördüğümüz o işte 50 tane filmin bir anda ortaya çıkıp zamanla azalması, zaten ağaç tersine duruyor burada. Bu da bize ilkelden gelişmişe doğru bir gelişim olmadığını, her canlı kendi içinde mükemmeldir zaten. Canlılar bir sıraya göre yaratıyorlar ama bu yaratılışın sırası. Yani Allah önce bakterileri yaratıyor. Ondan sonra uzun bir süre az sayıda çok hücreli canlılar var. Ta Kambriyen döneminin başlarına kadar, Prekambriyen döneminde, yani Ediacaran dönen bir en son dönemi Prekambriyen'inde. Burada 3-4 tane filum var, temel canlı grubu var. İşte süngerler var bunların içinde, solucanlar var. Sinidaryen denilen böyle. Ondan sonra birdenbire 50 tanesi ortaya çıkıyor. Bunlar da zaman içinde günümüze kadar 35 taneye iniyor temel canlı grubu vücut yapısına göre. Öyle evrimin iddia ettiği ilkelden gelişmişe doğru bir şey yok. Her biri gelişmiş olarak ve mükemmel olarak Allah tarafından ve belli bir sırayla yaratılıyor.
Evet.
Önce işte okyanustaki temel canlı grupları ve bunların için büyük önemli bir bölümü omurgasız canlı grupları. Hadi ama balıkların olduğu da 99 yılındaki bulunan fosillerle kanıtlandı, içindeki, evet, bulunan fosillerle. Ondan sonra işte karada canlıların yaratıldığını görüyoruz. Bunların en sonunda da insanın yaratıldığını görüyoruz inşallah. Evet. Allah'ın yaratması lazım.
Şimdi verdiğiniz örneklerle zaten gözüküyor ki dedikleri bir defa yanlış. Yani önceki canlılar ilkel değil. Hani diyelim, yani ilkel demeyelim de daha böyle farklı özelliklerde olan canlılar. Şimdi bir defa baştaki mantığı yanlış. Yani mesela bir eve girdiğimizi düşünelim. Bu evin ilk katında sadece diyelim mutfakta kullanılan işte ne bileyim çatal, bıçak benzeri araç gereçler olsun. İkinci katında da diyelim bazı elektronik eşyalar olsun. İşte laptop'tır, işte ondan sonra televizyondur gibi. Şimdi birisi geldiğinde, o eve girdiğinde ilk katta o çatal bıçağı görse, üst katta da elektronik eşyaları görse, buradan illa zorlamayla şu mantığa mı varacak? Tesadüfen o çatal bıçak zamanla elektronik eşyalara evrilmiştir mi diyecek? Yani canlılara baktığında hangi mantık onu zorluyor illa birbirinden türemesi gerektiğine dair? Niye illa canlılar birbirine dönüşmek zorunda? Hani bu bir delil mi yani? Delil dedi. Yani bir, baştan bir mantık çöküntüsü de var. Hem dedikleri yanlış, İlker falan değil. Ayrıca öyle biri birine bakıp diğerine bakıp öyle bir şey yapamazsınız. Yani o tesadüfen biri diğerine dönüşmüştür diyemezsiniz. Bunu delil olarak hiç ortaya koyamazsınız. İşte bu evrimin insan beyninde nasıl tahribata yol açtığını çok güzel bir delil, evet, inşallah.
Evet, yine başka bir video daha var. Ona da bakalım. Sahte bir ara geçiş formülüyle ilgili.
Fakat şimdi arafası düşmanı almamak lazım. Arafasıyım işte bir iki tane canlı var. Birinin ortasında bir şey yok diye çıkacak.
Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi sudan sürünerek karaya çıkmış bir canlı milyonlarca yılda arada bir geçiş formülü olması gerekmiyor mu? Ya patlayayım mı sudan çıktığı yerde?
Tip tarif diye bir geçen yıl yayınlanan çok güzel bir şey var. Pardon 2007'de yayınlanan bir fosil.
Evet, tik tarihi söylüyor değil mi?
Evet, tik tarih diye bir fosil var diyor. Doktor hocam defalarca gösterdin.
Tik tarih diye bir fosil var. Onu doğru nasıl söylemiş. Mi? Şimdi
bir kafatası fosili.
Yani kısaca iki farklı canlının timsahın kafatasıyla, evet, balığın omurgasını birleştirmişler. Ara canlı olarak yüzsüzce öne sürüyorlar.
Evet, Alligator sinensis diye bir canlı var Çin'de yaşayan. Onunla tam uyumlu bir fosil bu kafatası. Gövdesi balık gövdesine ekliyorlar. Kuyruğunu da elle çiziyorlar. Ona uygun bir fosil bulamadıkları için kuyruğunu tamamen çiziyorlar. Ve hayali ara geçiş fosil diye lanse ediyorlar.
Evet, bu şimdi fosilin ilk bulunan halini görüyorsunuz sol tarafta. Evet. Tek bir kafa buluyorlar. Günümüzdeki dediği gibi Çin'de yaşayan bir timsahla aynı. Bakın günümüzde yaşayan timsahı görüyorsunuz. Bu fosilin bulunduğu yer. Burada fosilin gövdesi var mı? Yok, yok değil mi? Bakın yok. Kafada bitiyor. Şimdi devam edelim. Bakıyorsunuz laboratuvarda tek bir kafa var. Tek bir kafadan ibaret değil mi? Bulunan kafayı, kafatasını yani bu yassı bir kafatası, timsah kafatası, Alligator sinensis'i aynı. Onu inceliyor değil mi? Gövde falan yok. Aa, birdenbire gövdesi de varmış. Nereden çıktı bu gövde? Ya işte... Yine ne giriyor devreye? Sahtekarlık giriyor.
Evet.
Normal bir balığın, bizim, bakın yüzgeçleri olan, kemikli yüzgeçleri olan bir balığın gövdesini timsah kafatasına ekliyorlar.
Evet.
Burada şunu iddia ediyorlar. Bakın diyorlar işte bir kara canlısı gibi kafatası var. Yassı bir kafatası. Hareketli bir boynu var. Yine şeyi, güçlü kaburgaları ve bir balığa benzer bir gövdesi var. İşte size yarı balık, yarı sürüngen diye bunu bakın... Bu şekilde gövde ekledikten sonraki hali onun canlandırması ve yüzgeçlerini de bakın ayak gibi burada göstermişler. Yani yürümeye yarayan. Halbuki bu da bir denildi. Yani böyle bir yüzgeç şekli zaten var. Bugünümüzdeki handfish denen yani el balığı denen canlılarda var. Bakın ben size göstereyim. Burada görüyorsunuz. Deniz dibinde yürüyebilen mükemmel bir balık. Ayak gibi kullanıyor yüzgeçlerini. Değil mi? Bakın deniz dibinde ayak gibi bunların üzerinde yürüyebiliyor. Bu bir ara geçiş formu falan olduğunu göstermez. Mükemmel bir balık olarak görüyoruz bunu. Dolayısıyla yüzgeçle yürüyebiliyor olması bir canlının deniz dibinde bir kere ara geçiş formu olduğunu göstermiyor. İkincisi tabii en önemli bölümü sahtekarlık olması. Yani timsah kafatasına burada kalkıp da balık gövdesini ekliyorlar. Nasıl ekliyorlar? Bakın onu şimdi sahtekarlığı yapan kendisi anlatıyor. Onu izleyelim. Evet, dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim diyor. Yani rekonstrüksiyon yeniden inşa anlamına geliyor. Bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. Ne sorunları varmış? Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, bunların zaten emrimizin en büyük sahtekarlıkları hep soyu tükenmiş canlılar üzerindedir. Çünkü ona kimse bir şey diyemiyor. Günümüz örneği olmadığı için yaşayan örneği. Evet. günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve onların özelliklerini, kasların, kemiklerin nasıl bağlandığını, şimdi bakın dikkat edin. Evet.
Balıklara
nasıl
bakıyoruz.
Bağlandığını inceleyerek canlıyı yeniden yaratırız.
Haşa,
uydururuz haşa. Diyor haşa. Yani tabii yaratırız anlamında böyle yaratmak kelime anlamı olarak olmayan bir şeyin var olması. Allah yaratmak Allah'a mahsustur tabii. İnşallah. Burada tabii kullandıkları kelimenin yeri itibariyle uydururuz anlamında söylüyor bunu. Yani olmayan bir şeyi biz kendi kafamızdan ortaya çıkartıyoruz. Halbuki bilim böyle işlemez. Bilim delillere dayanmak zorundadır. Bakın kim nasıl neler yaptığını anlatacak şimdi. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belli. Bakın tiktaalik rozelerin hazırlanışını görüyorsunuz. Bir kere yassı bir kafatası vardı. Gövdesi yoktu. Bir tek kafatasından yola çıkarak bakın. Bütün yumuşak dokularını, bu pullu yapısını. Şimdi yarı balık yarı sürüngen gibi gösterecek ya. Bir kısmını balık yapıyor. Pullu bir yapı yapıyor burada. İstediği gibi hayali ne aklına geliyorsa atıyor. Zaten söylüyor bakın. Diyor ki başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir. Spekülasyon nedir? Olmayan bir şeyin uydurulması. Yani evet. Halk arasındaki deyimle uydurmadır yani. Evet. Çok fazla uydurma gerekir diyor. Bu bilim adamlığı değil, bilim de değil bunların yaptığı. Tamamen sahtekarlık. Bakın tek bir kafatasını alıyor. Kafatasından bütün gövdesini, değil mi? Kabaca hazırlanmış gövde üzerine bakın söylüyor zaten. Kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakasıyla kaplayacağım. Ve sonra detayları hazırlayacağım. Hiçbir dayanak olmaksızın. Kendi kafasına göre.
Yani Ara fosil
çok
üretiyor.
Rahat bunu övünerek anlatıyor. Çünkü niye? Bu filmi seyreden Darwinistler onu alkışlıyordu ondan sahtekarlar. Yani bir sürü bir sahtekar çıkıyor bir şey anlatıyor. Bir sürü sahtekar da onu alkışlıyor. Balık ve amfibilere bakarak diyor. Amfibiler kurbağa gibi canlılar. Semenderler kurbağa gibi canlılar. Bunlar hem karada hem suyun içerisinde yaşayabiliyor. Bakarak en azından neyin doğal görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz diyor. Yani bir oraya bakıyoruz diyor. Bir buraya bakıyoruz diyor. Kafamızda bir Darwinizm uydurmak için bir şey uyduruyoruz diyor. Ve bunu hayata geçiriyoruz diyor. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklardır. Evet.
Zaten müzikten de ne kadar ciddiyetsiz olduğu belli.
Bir kafatası parçasından neler yaptı? Neler uydurdu? İstediği gibi. Sözle ara geç formu diye dünyayı ayağa kaldırdılar. Niye tiktaklik rozeye diye. Bizim yerli evrimciler dedi. Ne demek efendim? Var tabii diyor. Ne var? Müthiş bir sahtekarlık var. Ama bakın onların iddia ettiği yarı balık, yarı sürüngen, yani yarı deniz canlısı, yarı kara canlısı bir canlı varlık yok. Yani fosillerde yok. Ama olamaz da. Yani mantıken ve bilimsel olarak da olamaz. Evet. Mesela bir akciğerle bir solungaç var değil mi? Balıklarda solungaç var. Kara canlılarında akciğer var. Bunların ikisi birbirinden tamamen farklı organlar. Ve o kadar farklı ki bunlarda binlerce gen, binlerce birbirinden farklı proteini kodluyor. Çok kompleks yapılar. Yani akciğerlerin yapısı kesecikler var, alveoller var. Onların içinde sürfaktan denilen bir madde var, bronşiyoller var. Solungacın tamamen farklı bir yapısı var. Suyun içerisindeki oksijeni ayrıştırıyor. Hem makroskopik olarak yani dışarıdan baktığınız zaman farklı. Proteinler de birbirinden tamamen farklı binlerce proteinden oluşuyor bunlar. Ve tek bir protein bile başka bir proteine dönüşemiyor. Çünkü amino asitleri farklı olduğu takdirde bir proteinin birinin diğerine dönüşmesi imkansız. En ufak bir değişiklik yaptığınız zaman amino asitlerinde o protein işlevsiz hale geliyor. Bu organlar için de geçerli. Yani siz herhangi bir organda solungaçta bir değişiklik yapmaya başladığınız anda solungaç işlevsiz kalır. O canlı akciğere sahip olmadığı için derhal ölür. Yani bunu herkes bilir. Bunun için bilim adamı olmaya da gerek yok. Nitekim şöyle bir deney yapabilirler. Alsınlar balıkları suyun içinden çıkarsınlar. Ne oluyor? Birkaç dakikada hepsi ölüyor. Dur ben milyonlarca yıl bekleyeyim de bir tane solungaçım olsun, ondan sonra ayaklarım olsun, metabolizmam ona göre olsun, zarım da şeyim de değişsin, pullarım işte kara canlısına dönüşsün falan diye böyle bir şey lüksü yok zaten balık. Herkes bilir bunu. Trilyonlarca kere yapsanız da o balık derhal ölür. Evet. Tabii fosil kayıtlarında da yok, bilimsel olarak da geçersiz. Tiktaalik özelliği de sahtekarlık yani böyle.
Evet inşallah. Bununla ilgili bir ayet okuyacağım.
İnşallah.
Komşudan Allah'a sığınırım. Ara geçiş fosilleri uydurma ve hayali ve evrimciler de buna tapıyor. Hayali put. Kendileri yapıyor, kendisi tapıyor. Necm suresi 23. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak, heva, istek ve tutkuları tutku hevalarına arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.
Evet, i̇nşallah. Bu da Hazreti Mehdi inşallah.
İnşallah.
Şimdi bakın Charles Darwin kendisi söylüyor. Diyor ki mektubunda bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Evet. Yani evrim yoktur diyor çok açıkça.
Evet, bir de inşallah. Bir de ayrıca yani o kadar komik bir vaziyetteler ki şimdi bir eğer bir deniz canlısı kara canlısı dönüştüyse bunun sayısız örneğini göstermeleri lazım. 2007'deki uydurdukları bir delile yapışmaları da çok komik. Yani bir insanın ilk söyleyeceği konu, ilk söyleyeceği delil 2007 senesinde bulunan yeni bir şey değildir. O yeni dediğimiz şey de hocamızın da gösterdiği gibi bir uydurma. Bunun sayısız örneğini gösterir. İşte bütün bu fosil bilimin başlangıcından itibaren. Şu senede şu ara fosiller bulundu, şu ara fosiller bulundu. Böyle sayısız ara fosil gösterir. İşte yarı akciğerli, yarı solungaçlı. Bunlar yok. Yoksa evrim de yok. Yani çok basit bir şey bu.
Evet. Bakın Charles Darwin yine kitabında diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani eğer evrim olmuşsa, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?
Yok, yok.
Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerine? Bu da şu anlama geliyor tabii. Yani doğada bir karmaşa yok, tesadüf yok diyor. Tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde Allah tarafından yaratılmış diyor. Yani bunun tercümesi evet, bu şekilde. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Evrim varsa sayısız geçiş formu olmalı. Ama niye bulamıyoruz? Yok çünkü. Yani çok açık. Yani Charles Efendi yok kardeşim yani. Charles zaten anlamış yani bunu. Evet. Darwin. Darwin bunu olsa bayağı gülerdi yani bu evet. işte yeni yetmelere.
Şimdi evet. evrimcilerin aslında çok büyük bir mantık hezeyanı var yine bu yaptıkları konuşmalarda. Şimdi onlardan bir tanesini bir dinleyelim. Ondan sonra üzerinde konuşalım.
Yani o taraflara hiç gelmeyelim. Bu, mesela şöyle söyleyeyim. Ben
tabii siz bunu tabii... Hanım bir şey söylüyor. Deniz Ergen bir şey söylüyor. Asitonla başka ayrı bir şey söylüyor. Evet, ne bileyim sen de asitonla ne söylüyor.
Şimdi şöyle bir durum var. Yitbulk diyor ki neden diyor yarı balık yarı sürüngen işte yarı sürüngen yarı kuş bunlar olması gerekmiyor mu diyor. Ondan sonra Ergdeniz Özsoy da yok diyor biz oraya hiç gitmeyelim diyor yani olaya girmeyelim diyor. Aslı Tulunan'ın da onlar mitolojide olur diyor. Şimdi bakın burada çok büyük bir mantık çelişkisi var. Çok büyük söyledikleri şeyler arasında acayip büyük bir çelişki var. Şimdi biraz önce Ergdeniz Özsoy dedi ki Tiktaalik Rosea diye bir fosil var dedi ara fosil dedi o. Şimdi biraz önce inceledik. Bu fosil nasıl imal edilmiş? Yani fosil öyle bir kendi müstakil bir fosil değil. İmal ediliyor resmen. Bir timsah kafatası alıyor. Değil mi? Sürüngen yarısı. Diğer yarısı balık fosili alınıyor. Balıkla birleştiriliyor. Sen buna biraz önce diyordun ki ara fosil bu diyordun. Yarı sürüngen, yarı balık. Yiğit Bulut diyor ki yarı sürüngen yarı balık yok mu diyor. Hayır canım bunlar mitolojide olur diyor. Şimdi bakın burada çok büyük bir mantık çelişkisi var. Çünkü normalde böyle bir fosil gerçek bir fosil zaten yok. Bunun yok olduğunu bildiği için böyle bir fosilin diyor ki öyle bir fosil olmaz. Bu fosil işte mitolojide olur. Ara geçiş formu öyle değildir diye bir açıklama yapıyor. Çünkü böyle bir fosil yok. Ama böyle bir sahtekarlık yapıldığı zaman da hani ona da hayır dememek için mesela Piltdağ'ın adamı sahtekarlığı var. İnsan kafatası, orangutan çenesi. Yarı o yarı bu olmaz diyorsun. Ama yapıldığı zaman tamam hazır sahtekarlık yapılmışsa o zaman onu kabul ederiz işte. İşte yarı ara fosil işte. Yarısı o, yarısı o. Ama normalde genelde öyle bir şey olmadığı için sahtekarlık haricinde genel tavırları da hayır canım yarı sürüngen yarı balık olur mu? Onlar mitolojide. Neden böyle diyorlar? Çünkü Darwin'in iddia ettiği, Oktay Hocam biraz önce sen okumuştun. Darwin zamanında Darwin diyor ki biz böyle bir ara geçiş formuna rastlayamıyoruz diyor. Çünkü evrimin olması için işte balıktan sürüngene geçerken, sürüngenden kuşa veyahut da memeliye geçerken bir ara form olması lazım. Zaten adı üzerinde ara form. Yani ara form diyoruz. Adı üzerinde ara form olması lazım ama adamlar diyor ki hayır arasında bir canlı olmaz diyor. Onlar mitolojide olur diyor. Siz nereden çıkarıyorsunuz onu? Neden böyle diyorlar? Çünkü hocamız 350 milyon tane fosili masanın ortasına koydu.
Masanın ortasında hakikaten şu
evet,
an
masanın ortasına koydu.
Koyduk burada yani.
Yaratılış atlasında binlercesini tüm dünyaya dağıttı, gösterdi. Ondan sonra hocamız diyor yani cik diye bir ses geldi diye. artık o cik cik diye onlar mitolojide olur. İşte bütün canlılar aslında ara geçiş formu diye. Bu, onu evet. iyice saptırmaya başladılar
çok
artık.
Çok komik yani. Bir şey yani. Şunu diyorlar, hocamız anlatmıştı daha önce. Ara geçiş formu var mı diyorsun? Evet diyor, dolu diyor. Hani nerede göster diyorsun? Yok ki diyor. Darwinizm yok diyorsun işte, bak evrim yok diyorsun, yok dedin diyorsun. Var dedik, var dedik ya diyor böyle ondan sonra. Yani cevap olarak böyle saçma sapan tutarsız mantıklarla böyle. Yani ara geçiş formu var diyor. Evrim ona dayalı olması gerekir değil mi? Sorduğun zaman hakikaten öyle diyorlar. Çok var. Tabii ki.
Bilmem de var diyor mesela.
Peki o ara geçiş formu değil diyorsun. Bak o şöyle ara geçiş formu şöyle olması gerekir. Hani nerede göster diyorsun. Yok ki diyor. Var dedin diyorsun. Var zaten diyor yani böyle. Komedi gibi yani.
Hani hocamız diyor ya havale geçirmiş gibiler diyor. Yani gerçekten hani halüsinasyon görür gibi böyle onları ikna etmek gerçekten çok zor. Yani Allah ayette de bildiriyor zaten onların durumunu. Çünkü öyle olmak zorundalar. Çünkü bir yalanı bir insan itidalli bir şekilde savunamaz ki. Ben uçuyorum dedim. Mesela ben uçabiliyorum dedim. Şimdi adam mesela geleceğiz biz diyecek ya o zaman uç diyeceğiz. Ben öyle bir şey demedim ki diyeceksin bu sefer. 5 dakika sonra hani uçuyordu, uçuyorum zaten dedim. Sürekli yalan söylemen gerekiyor. Yani sürekli birbiriyle çelişkili sözler söylemen gerekiyor çünkü yalan söylüyorsun. Allah ayette şu şekilde buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişkili ve aykırı görüşler içindesiniz buyuruyor Allah. Zahirat suresi 8. ayette. Birbirini tutması mümkün değil küfrün söylediği sözleri. Yani bu evrimcilerin söylediği sözlerin birbirini tutması mümkün değil. Daha önce de defalarca dinledik. Her konuda bir fikir ayrılıkları var. Çünkü hepsi bir yalanı farklı bir şekilde söylemeyi tercih ediyor. Ben o yalanı şu şekilde söylemek istiyorum diyor. Mesela ilk canlı nasıl oluşur diyoruz. Düşünüyor acaba...
Onu gösterelim mi?
Gösterelim.
Evet.
Mesela acaba bilimin konusu değil mi desem? Yoksa ilk canlıyı gözlemliyoruz mu desem? Yoksa acaba bilim bunu yapacak mı desem? Mesela arasından seçiyor. Bir tanesini söylüyor. Başka bir bilim adamı başkasını seçiyor. Hepsi böyle farklı farklı seçtiği zaman böyle bir durum söz konusu oluyor.
Şu hoparlörleri alayım da ben şimdi evrimciler bakın.
Ben de gösterebilirim.
Bu hakikaten
de var.
Evet. Bu şekilde var mı?
Evet.
Şu halinde evet. Onu gösterelim çünkü hakikaten tam onun şekilde. Ara geçiş formu var mı? Çok var. Hani nerede? Yok. Yok dedin, var dedik ya diye böyle gibi bir cevap veriyor. Bakın şimdi.
Bu değil mi?
Evet.
Nasıl? Söyle. Can nasıl başlıyor? Onu söyleyeyim. İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Farz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
En temel soru. Can nasıl başlıyor?
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten.
Mahcup ifadeyle seni.
Şu anda bilim henüz bunu canlının yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Yani de, orayı bilmiyorsunuz.
Bir duyuyor musun?
Nereden bileceğim ya?
Dedi. Bu konuda yapılmış çok deneyler var. Biz bunu şey yaptık, kitaba yazdık. Şu anda bilim bunu bilmiyor. Nereden bileyim ya diyorsun.
Yani şimdi bayağı bir gidişatı
iddialı başladı.
Yani. Bilim bugün bunu net bir şekilde böyle cümlenin sonunda herhalde biliyoruz diyecek diye beklerken bir anda bilmiyoruz gibi bir cümleyle karşılaşıyoruz.
Devam edelim.
Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğin bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Tamam, yaşamın nasıl başladın?
Şimdi evrimcilerin en çok kullandığı taktiklerden bir tanesi bu. Sıkıştıkları zaman ama şimdi dünyada herkes evrimi kabul ediyor. Yani böyle cevap mı olur? Sen o konuyla ilgili delili sunman gerekiyor bana. Diyeceksin ki bak bu konunun cevabı şu. Sıkıştıkları zaman ki her konuda sıkışıyorlar. Zaten her türlü evrim muhabbetinin sonu şuna bağlanır. Dünyadaki bütün bilim adamları yanlış biliyordu, sen mi doğru biliyorsun? Yani böyle bir mantık olmaz. Eğer bir şey varsa sen onun delilini sunacaksın bize.
Söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerek. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Eğer bilim yapıyorsanız cevap hayır.
Hayır, evet.
Şu anda, şu noktada 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilinmiyor bu.
O şekilde bilinmiyor.
Ya işte Darwinizmin ve Darwinistlerin durumu bu. Evet. Tam bir kepazelik yani. Evet. Kendi inanmıyor söylediklerine ve çok küçük duruma düşüyor. Onun da farkında. Çünkü yani siz bu kadar saçma, mantıksız bir yalanı savunamazsınız yani. Şimdi, onu savunmak için hep yalan söylemek durumunda kalıyorlar.
Sözün başında böyle hani bunun deneyleri yapıldı. işte giderek alçalan ses ifadesiyle bunun da işte kitapta örneklerini verdik ama giderek sesi azalıyor böyle mahcup.
Orada bir can zannetti tartışmanın.
Yani şey, bir insan delili varsa gerçekten gümbür gümbür anlatır. Tabii. Uyduruk miller deneyleri var. Yani onu ondan bahsediyor. Yani uyduruk miller deneyleri ne?
Miller bile kabul etmiyor.
He, yani o da kabul etmiyor. Yani hücrenin içindeki yağların üretimi, DNA'nın üretimi, proteinlerin üretimi, organellerin üretimi, zarların üretimi, taşıyıcı proteinler, şekil veren proteinler, canlılığın böyle düzgün işiyor mu işlemiyor mu bunu sürekli kontrol eden proteinler, sinyal iletim yolları, 10 küsur proteinin birbiri ardı sıra işleyen sistemler bunlar. Bunlar ne? Senin uyduruk amino asit deneylerin ne? Yani canlının kökeniyle alakalı uzaktan yakından şeyin yok yani. Senin söylediğin bir şey yok. Dolayısıyla da giderek mahcup bir ifadeyle
bilim bunu bilmiyor diye cevap veriyor en sonunda.
Evet, bir ayet okuyacağım. Kehf suresi 5. ayette şöyle buyuruyor Allah, şeytan Allah'a sınırım. Bu konuda ne kendilerinin ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük. Onlar yalandan başkasını söylemiyorlar.
Maşallah, bakın.
Allah ayette, Allah alem ayrı zamanda bu fitne evrim teorisinde çok işaret eden ayet var. İnşallah Allah en doğrusu İnşallah. Alabilir. Hiçbir bilgiye dayanmaksızın ortaya atılan ve bu kadar dünya çapında kabul görmüş en büyük Allah alem pagan dini. Yani evet. Hiçbir bilimsel temeli olmadan ve ataların da hiçbir bilgisi olmadan. Hepsi diyor ki mesela, bilim adamları yalan mı söylüyor diyor. Yani atalarımızın yalan söylediğini mi iddia ediyorsun diyor. Onlar atalarımızın yani ucunda ondan önce gelmiş ünlü bilim adamları. Başka bir şey yok. Yani kanıt olarak ortaya koyuyor. Ama Allah...
Ender Helvacıoğlu söylüyor değil mi?
Ender Helvacıoğlu söylüyor evet. Ne ataların ve ataların hiçbir bilgisi olmadığını Allah inşallah Kur'an'da böyle işaret ediyor.
İnşallah.
Şimdi solungaçlarla ilgili bir video var. Ona bakalım isterseniz yine.
Çeşitli omurga dayanıkları karşılaştırıldığında hepsinde solungaç yarıklarının bulunması yaşamın ortak bir kökenine dayandığını kanıtlar. Solungaç niçin var? Bunu açıklamak zorundasınız.
Pardon neydi ben?
İşte çeşitli canlılarda solungaç yarıkları vardır gibi bir iddiada bulunuyor yine. Fakat bunun da yine ortak kulakla ilgili yapılar olduğu şu anda bilim tarafından bulundu. Zaten bu savunulmuyor şu anda. Yani böyle çok eski köhnemiş bilgileri bize halen de işte bilim bunu nasıl açıklayacaksınız diyor. Bunlar açıklanadı, çok oldu. Yani bilim çok ilerledi.
Sen hocam sen bir şey yani bu kadar saçma bir şey olmaz hakikaten. Yani sen bir programa çıkıyorsun, evet. Bir şeyi savunacaksın. Bari onu düzgün savun. Yani eğer delilin yoksa da Ender Helvacıoğlu dedi, bilmiyoruz dedi. Yani bilmiyoruz dediği aslında olmadığını itiraf ediyor. Sen de onu yap. Şimdi solungaç diyor, hiç alakası yok yani bu. Embiyolojide bunlar biliniyor. Mesela bütün memelilerin o gelişim safhaları, bütün canlıların gelişim safhaları biliniyor. Oradaki yapıların solungaçla falan ilgisi yok. Evet. Bu hangi yüzyılda yaşıyor? Hakikaten hayret verici bu ifadeler. Ya evet, tamamen bilgi verelim. Tamamen yalan yani dediği.
Ya o normalde onun orta kulak kanalının paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıçları olduğu bulundu. Yani zaten hani öyle bir şey ne alaka yani bir canlıda, yüzmeyen bir canlıda solungacın ne işi var?
Bir de şekil olarak fasulyeye benziyor. O zaman şey mi diyeceğiz? Bütün canlılar ortak fasulyeden mi geldi diyeceğiz yani?
Şimdi eski
başlangıçta baktığınız zaman embriyonun başından fasulyeye benziyor.
Eski zamanda şöyle bir şey olmuş, olay gerçekleşmiş. Şimdi Ramazan'ın başlangıcında böyle aya bakılıyor. Yani ayın o ilk şekline göre Ramazan başladığı anlaşılıyor. Şimdi ihtiyarda bir adam varmış. İhtiyar yaşlı amcanın bu işte kaşı gözüne doğru düşmüş. Yani bir teli, bir kılı. O onu yani bir an o dalgınlıkla o kılı görünce demiş işte ay belirdi. İşte Ramazan başladı demiş. Şimdi böyle insan sati bakarsa yani yüzeysel bakarsa böyle ilgisiz şeyleri birbirine karıştırıyor. Mesela o amcanın gördüğü kaşının veya saçının teli ne? Gerçekten ayın şeklini. Burada da hocam belirttiği gibi yani birbirinden fizyolojik açıdan yani bambaşka olan yapıları da bunun bilinmesine rağmen yani bunu en böyle sıradan kitaplarda bulabileceği bilgiyi bilinmesine rağmen çıkıp milyonlara hitap ettiğin bir televizyon kanalında solungaçtır diyorsun. Sen zaten hiç konuşmaya hakkın yok. Bu buradan o anlaşılıyor.
Evet. Burada tabii yani o örnek bile onu şey etmiyor. Çünkü orada hani anlatan örnekte samimiyetle insan hakikaten yanılabilir. İnsan hata yapabilir. Herkes için de geçerli bu. Bu yapılan hata değil. Bu bile bile yalan söylemek.
Evet.
Bu tabii çok farklı bir şey. Yani özellikle biri bilim adamıysa, mesela paleontolog oluyor, bakıyor ara geçiş formu yok ama evrim var diyor. Ara geçiş formu olmadığını görüyor, ara geçiş formu var diyor. Bakın bu bilerek yalan söylemek, tahammüden yani kasıtla. Bu tabii bambaşka bir şey. Ve çok çirkin bir cüret yani böyle, evet. Allah'a karşı. Allah'ın hesabını veremeyecekleri bir cüret. Yani bu kafirin mantığı, yani Allah'ı inkar edenin mantığı bambaşka. Allah zaten onların saçma akılları mı onlara bunu emrediyor diyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Saçma bir akıl yapısı. Evet. Yani bambaşka bir şey bu. Yani evet. Bu kötü niyetle yapılmış olan bir şey. Evet. Allah'a karşı zulüm ve büyüklenme diyor Allah. Bakın vicdanları evet. Kabul ettiği halde herkes vicdanında yaratıldığını bilir. Yani kalü belada, zer aleminde herkes Allah'ın varlığını kabul etmiştir. Yani ahirete gittiğinizde biz bundan habersiz dedik dememeniz için diyor Allah inşallah. Herkes Allah'ın yarattığını, Allah'ın varlığını bilir. Herkes ama istisnasız. Kafirler için de geçerlidir. Bu herkes için geçerlidir. Ama onlar zulüm ve büyüklenme dolayısıyla. Büyüklendikleri de yani haşa Allah'a büyüklenmek. Allah sonsuz güç, sonsuz akıl, sonsuz sanat, sonsuz kudret sahibi inşallah. İnsanın bu anlamda hiçbir kudreti yok. Allah tarafından bir kader üzere yaratılmış. Allah'ın yarattığı kaderi yaşayan bir varlık, aciz varlık. Büyüklenecek bir durumu da yok zaten ama işte küfrün, kafirin mantığı, Allah'ı inkar edenin mantığı, münafığın yapısı bambaşka oluyor tabii yani böyle inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Var mı yine başka videolar var gösterebiliriz inşallah.
Bu o ilahiyatçı evrimcinin ilk gösterdiğim videoda ilkel canlıdan bahsetmişti ya. Mesela evet. Allah özel olarak ilkel canlılıkla ilgili bir mesela iddiaya cevap olarak çok özel bir fosil yaratıyor. Trilobit. Trilobit'in gözleri başka canlıda olmayan bir maddeden yapılmış. Neden biliyor musun? Kayadan. Çünkü kayadan yapıldığı için de sert malzeme fosilleşmiş. Ve bu şekilde de gözün ilk ne zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk ne zaman ortaya çıkmış göz? İlk canlılar ortaya çıktığı zaman. Allah o kadar güzel bir fosil yaratıyor ki o trilobitte. Bugün piramitlerin, antik tiyatroların ve buna benzer bütün sağlam tarihi binaların yapısında kullanılan madde, kaya, kalkit. Ondan göz yaratıyor Allah. Yani Allah her şeyden çok çeşitli şeyler yaratmaya kadirdir inşallah. Trilobit'in gözü de o anlamda çok ibretlik. Ve trilobit dünyada bulunan en çok fosillerden de birisi. Yani sokak kenarına bile satıyorlar. $40 yani. O kadar çok ve gözü de çok net görülüyor. Artık evimcilerin hali nice.
İnşallah. Şimdi yine ilahiyatçı şahsın bir açıklaması var. Enteresan. Bir saniye.
Baş alırsan.
Bir adam evrenin Tanrı tarafından yaratıldığında bilinç dünyası içerisinde inanabilir. Bu onun insanoğlunun ya da varlıkların işte inorganikten organiğe bir efendim şey ağacı dediğimiz, soy ağacı dediğimiz bir türleşmenin ortaya çıktığı önermesinin yanlışlığını falan göstermez.
Evet. Şimdi burada birisi diyor Allah'a inanabilir diyor. Ama diyor işte kısacası evrime bu karşı çıkmasını gerektirmez diyor. Yani evrimin delili yok. Biz niye zorla evrimi kabul edelim? Yani niye bu şeyin amacı nedir yani? Ya evrimin delili olsa, yani doktor hocam sen de söyledin. Yani hocamız zaten söylemişti bunu. Evrimin delili olsa da Allah evrimle yaratmıştır. Yani bu kadar kusursuz bir düzen kendi kendine oluşmayacağına göre bunun kanunu dahi olsa zaten Allah'ın koyduğunu biz hemen anlarız o kanunu. Ama evrimin delili yok. Yani Allah evrim mekanizmasıyla yaratmamış canlında. Yani ilk hücrenin oluşumunu biz kendi kendine olduğunu gözlemlemiyoruz. Bir anda olması gerekiyor. Fosil kayıtlarında da bir anda yaratıldığını görüyoruz. Evet. Canlılara bakıyoruz. Orta kodun atadan bir gelişme yok. Biraz önce de gösterdik. Yani orta kodadan gelişme işte evrimcilerin iddiası. Tek hücre, balıklar işte böyle gitgide dallanıyor, budaklanıyor. Öyle değil. Kamriyende birden çıkıyor. Sonra azalıyor. Yani ağaç tersine dönmüş durumda. Evrimcilerin evet. iddia ettiği ağaç. Biz bütün bilimsel veriler bunu gösterirken neden bilime karşı savaş açıp tersini savunalım? Yani bize diyorlar işte bilime karşı savaşıyorsunuz, işte sizin bilimle alakanız yok. Sizin bilimle alakanız yok. Biz bilimsel verileri kabul ediyoruz. Bir bakıyoruz Kambriyen'de 100'e yakın canlı filmi birden çıkmış. Ondan sonra bu 35'e kadar düşmüş. Bu verileri siz zaten söylüyorsunuz bize. Siz buluyorsunuz, siz getiriyorsunuz, önümüze koyuyorsunuz. İşte böyle olmuş diyorsunuz. Sonra Allah'ın varlığını kanıtlamış oluyor dediğimizde, hayır, ilk canlılar yavaş yavaş gelişmiştir, sonra yavaş yavaş artmıştır diyorsunuz. Yani ne dediğiniz belli değil. Bilimsel verilere göre konuşmanız gerekiyor. Bilimsel veriler canlılığın bir anda ve çok fazla türde canlıyla Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor bize. Sizin iddialarınız çürüdü artık, bitti. Yani evrimin, Darwin zamanındaki bütün iddiaları, hücrenin kendi kendine işte oluşabileceği, içi su dolu bir baloncuk zaten çamurun içinde, işte 2-3 gün beklesen çamurun içinde zaten hücre oluşur diyordu Darwin. Zaten su dolu bir şey yani, onda ne var diyordu. Bir baktık hücre dünyanın en kompleks yapısı. Yani bir şehirden daha kompleks bir yapısı var hücrenin. Her şey var hücre içerisinde.
İnşallah.
Proteinler var, onu Serdar Hocam her gün anlatıyor mesela, detaylarıyla anlatıyor. Yani bu kadar detaylı bir şeyin sen çamur içinde oluştuğunu iddia eden bir teoriyi savunuyorsun. Ve bunu halen de ayakta tutmaya çalışıyorsun.
İnşallah. Tabii hocamızın kitaplarında çok sayıda örnekleri var. Evet. İzleyeceğimiz o hücredeki mucizeyi çok detaylı bir şekilde hocamızın kitaplarından öğrenebilir. Evet. Hormon mucizesi, protein mucizesi, DNA mucizesi, hücre zarındaki mucize. Bunların her biri tek başına zaten evrim teorisinin ne kadar saçma bir teori olduğunu göstermeye yeterli. Biz de bir örnek verelim inşallah. Şimdi o kadar hassas dengeler var ki şu bulundu. Mesela kalsiyum çok temel bir molekül hücredeki canlı devam edebilmesi için, işte tetikleyici rolü var kalsiyumun. Yani sıkı bir şekilde bağlılık yapmıyor şeylerle, enzimlerle, proteinlerle. Bağlanıyor ve ayrılıyor. Bu onun tetikleyici yönünü gösteriyor. Allah öyle bir özellik yaratmış. Şimdi bu kalsiyum belli bir oranda olması lazım. Az olduğunda yapılması gereken işlemler yapılamıyor. Yalnız belli bir miktarın üzerinde olduğunda da kalsiyumla beraber, fazla o miktardaki kalsiyumla beraber hücrenin ölümü gerçekleşiyor. Şimdi bununla ilgili çok ilginç sistemler bulundu. Kalsiyum bazı organellerde, mesela endoplazmik retikulum adlı bir organel, orada depo ediliyor özel. Mesela ona yönelik özel depo alanı var hücrenin içinde. Bunu en baştan olması lazım. Çünkü kalsiyumun fazla olduğu bir ortamda hücrenin ölümü başlıyor. O depoya depo etmeye yarayan moleküller var, pompalar var. Bunlar da enerjiyle çalışıyor. Kalsiyumu hücre için sıvısının içinden çekip organ içine tutuyor. Gerektiğinde de geri bırakacak başka kanallar var. Ve bu kanallar doğru zamanda işleyebilmesi için özel kilitlerle, kilit anahtar sistemleriyle beraber yaratılmış. Bunların her birinin en baştan olması lazım. Eksikliğine, çünkü sistem çalışmıyor. Şimdi şöyle bir sistem bulundu. Mesela sitokrom C hücrenin içinde, bu önce şeyde de gördük. Elektron taşıma zincirinde normalde görevli bir elektron taşımasında. Ama Allah bu o kadar ilginç özellikler yapmış ki moleküllerde, aynı molekül hücrenin ölümünde de görevli. Yani hücrenin yaşayabilmesi için en temel şey nedir? Enerji üretimi.
Evet.
Orada görevli olan molekül hücrenin ölümünde de görevli. Nitekim şöyle oluyor, hücrenin ölümüne yakın belirlenmeyen bir şeyle sitokrom C'ler mitokondriden salınıyor. Salınan bu sitokrom C molekülleri işte o endoplazmik retikulum, yani kalsiyumun depo edildiği organeldeki o kalsiyumun içeri girmesini sağlayan pompalara bağlanıyorlar. Bağlanmasıyla beraber kalsiyum içeri alınamıyor. Yani içeri tekrar alınamıyor. Alınamadığı için sürekli hücre içinde fazlalaşıyor kalsiyum ve hücre ölüyor. Yani burada çok hassas ayarlar var. Yani bu sitokrom C, sitokrom C'nin bağlandığı bölge.
Bir fabrika
bunu,
gibi.
Evet, bunun en başta olması lazım. Başka bir protein var. BCL2. O da sürekli şeye bağlanıyor. Bu pompaya bağlanıyor ki düzgün bir şekilde çalışsın. Yani birbirinden iki tane farklı işi yapan protein hassas zamanlarda ve doğru şekilde davranmalı. Çünkü hücrenin yaşayışı buna bağlı. Nitekim bunlardaki kusurlarda işte hücrenin ölmesi veya tümör oluşumları gibi çok farklı sonuçlarla karşılaşılıyor. Yani hayat çok hassas bir denge üzerinde duruyor. Yani böyle evrimcilerin zannettiği gibi böyle kademe kademe gelişim, kademe kademe kazanım diye bir şey, kazanım diye bir şey yok. Burada çok hassas ayarlar var. Bu hassas ayarlardan ufak sapmalar da çok ciddi kusurlara sebep oluyor ve kesinlikle böyle bir gelişmeye sebep değil. Bir şey daha var. Sadece böyle zincirleme bir şekilde bağlı değil bu sistemler. Çok kompleks bir ağ yapısı var. Yani mesela şöyle diyelim bir hücrenin çoğalması. Biz en nihayetinde 100 trilyon hücreden oluşuyoruz ama o bir hücreden, Allah'ın yarattığı üstün bir sistem, o bir hücreden biz oluşuyoruz.
Evet.
Hücreler bölünüyor. Şimdi hücrenin bölünmesinde görevli olan şeyler var, hormonlar var, büyüme faktörleri var. Burada o onları algılayacak hücrenin zarında da özel alıcılar var. O alıcılara mesela bağlanarak o bağlanmayla beraber çok sayıda proteinin birbiri peş sıra birbirini tetiklemesiyle hücrenin çoğalması tetikleniyor. Ama mesela orada o kadar hassas ayarlar var ki hormon bağlanıyor. Hormon bağlanmasıyla beraber bir tetikleme oluyor ve sürekli işte diğer moleküller de aktif olup en nihayetinde gen seviyesine kadar üretimler yapılıyor. Ama bir yerden sonra onun zamanı yani tetikleme zamanı düşürülüyor. Çünkü sürekli şey yapılsa, sürekli böyle uyarılsa o zaman sürekli büyümeyle ilgili işlemler yapılacak ve tümör oluşumlarına sebep olacak. Mesela orada öyle hassas sistemler var ki bir yandan onu uyarırken bir yandan da başka aynı sistem başka sinyal yollarıyla o ilk uyarıyı durduruyor. Yani buna kontrol sistemleri deniliyor. Bir şeyin çıktısı son şey üretimi gidip ilk üretimi durduruyor.
Feedback sistemi.
Feedback sistemleri deniliyor bunlara. Yani bunun ve en baştan olması lazım. Çünkü olmadığında tümör oluşumları oluyor. Yani burada kademe kademe gelişim olması mümkün değil. En baştan o feedback ile beraber, kontrol sistemiyle beraber olmak zorunda. Ve bu orada o kadar detaylı sanatlar var ki. Yani o kontrolün de çok çeşitli detayları var. Yani çok çeşitli örnekleri var. Ve bunların hiçbiri de basit değil. Çok sayıda proteinin ve organize bir şekilde çalışması gerekiyor. Zıtların mücadelesi halinde değil, kardeşçe ve birbirine bir yardımla ancak yapılabiliyor. Bu Allah'ın kusursuz yaratma sanatı. Yani bu tesadüf hiçbir yerde yok hücrede.
Evet, maşallah.
Saçma sapan bir teori yani bu. İnşallah.
Evet, Mişo hocamızın Protein Mucizesi sitesi var. Orayı da ziyaret edebilirler kardeşlerimiz. Proteinmucizesi.com sitesi. Bir ayet okuyup bitirelim isterseniz.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o Halim'dir, bağışlayandır. Fatır suresi 41. ayette.
Maşallah. Maşallah. Bitirelim yavaş yavaş.
Evet. İnşallah.
Bizi yarın izleyicilerimiz saat 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den yayınlarımızı takip edebilirler. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.